Item 13, Piyon, Stephen James, sayfa 158. Christy 8 ay önce bugün yağmurlu bir pazartesi öğleden sonrasında öldü, Şubat'ın sonunda. Bahar gelmeye, kış yok olmaya çalışıyordu. İki mevsim arasında öldü, yıl içindeki boşluklardan birinde. Ölmeden önceki gün Peder Richmond nasıl olduğumu sordu. İyi olduğumu söylediğimde kibarca ölümle yüzleşmeye hazır olup olmadığımı sordu. Kendi ölümümle yüzleşmeye hazır olduğumu ama Christy'ninkine hazır olmadığımı ve asla olmayacağımı söyledim. Asla. Cevabımdan tatmin olmadı. Geldiği için teşekkür etmeye çalıştım ve tüm bunlar hakkında konuşmak için aslında çok uygun bir zaman olmadığını ve Christy'nin de benim de gerçekten minnettar olduğumuzu. Öfkelenmeye başladığımı hissediyordum. Şimdi bile direksiyonu sıktığımın farkındaydım. Çünkü vazgeçmiyordu. Kesinlikle vazgeçmiyordu. Lafımı kesti. Sonsuzluğu hafife almayın Dr. Bowers. Sıranızın ne zaman geleceğini asla bilemezsiniz. İlgisi içten gibiydi ama zamanlaması berbattı. Teşekkürler dedim. Aklımda tutarım. Kapıya doğru yürürken çok okuyan bir adama benziyorsunuz. Pascal'ın bahis teorisini hiç duydunuz mu diye sordu. Tabii ki Pascal'ı ve bahis teorisini duymuştum. Blaise Pascal tarihteki en büyük matematikçilerden ve benim de en beğendiğim yazarlardan biriydi. Onun öncü çalışmaları olmasaydı bilgisayarlar ve coğrafi karakter analizi icat edilemeyebilirdi. Bizi çektiğimiz acılar konusunda teselli eden tek şey dikkatimizin dağılmasıdır. Ama bu aynı zamanda en büyük acılarımızdandır. Bu sözü yıllar önce okumuş ve bir daha unutmamıştım. Hayatımı anlatıyor gibiydi. Evet, Pascal'ı biliyorum dedim ama asla bahis teorisinin bir hayranı olmadım. Tanrı üzerine bahis oynama fikrini doğru bulmuyorum. Ama neden Tanrı üzerine bahse girmek istemeyesiniz ki? Derin bir nefes aldım. Bir yanımla Tanrı'ya inanıyordum ama diğer yanım bundan pek emin değildi. Şüphelerim vardı. Özellikle de Christy ile birlikte olduğum o hastane odasında. Çünkü bahse giren birini tanıyorum. Ölmek üzere olan karımın beni duymaması için fısıltı halinde konuşuyordum. Ve Tanrı onu yüzüstü bıraktı. Söylediğim cümle dilimin üstünde zehir gibi bir tat bıraktı. Sert ve kırıcı sözler olduğunun farkındaydım ama umurumda değildi. Konuyu açan Richmond'u çok zorlamıştı. Şimdi izninizle dedim ona ve Benjamin'e kapıyı gösterdim. Tanrı'ya bir şans verin diye ısrar etti. Kaybedecek bir şeyiniz yok ki. Ve bu bardağı taşıran son damla oldu. Gerçek dışında diyerek geri atış yaptım. Sonunda gerçekten anlamı olan tek şey bu. Neye inandığınızdan, size yarar sağlayan her şeyden daha önemli olan şey. Pascal'ın bahis teorisinin yanlış tarafı bu peder, karşılığında şimdi ya da sonsuzlukta alınacak şeyler üzerine kurulmuş. Gerçek üzerine değil. Pascal'a göre Tanrı eğer gerçekten varsa ve sen ona inanırsan cennete gidersin. Ama inanırsan ve o yoksa en azından bu dünyada huzur ve umut içinde yaşarsın. Doğru mu? Başıyla onayladı. Ama peder dedim, eğer Tanrı yoksa bu inanç daha mutlu bir hayat sürmene yarasa bile var olduğuna inanmamalısın. Çünkü bir yalana inanıyor olursun, bir yalanı yaşarsın. Hayatımın bir yalan üzerine kurulmasını istemiyorum. Bu yalan rahatlatıcı bir yalan bile olsa... Gerçek üzerine bahis oynamayı tercih ederim. Richmond bir şey söylemek için ağzını açtı ama sonra durdu. Önce bana, sonra Benjamin'e, sonra tekrar bana baktı. Cevap vermedi. Hiçbir şey söylemedi. Tanıştığımızdan beri ilk kez söyleyecek bir şeyi yoktu. İşte o an Benjamin gülümsedi ve kibarca omzuma vurdu. ''Çok inançlı bir insansınız Dr. Bowers'' dedi. Sözleri beni afallatmıştı. ''Ne?'' İyiye inanç, doğruya inanç. Günümüzde birçok insan bunlara sahip değil, size gıpta ediyorum. Ve bunu söyledikten sonra çıktı. Az önce söylediğim her şeyi, kullandığım her argümanı kabul ederek yerle bir etmişti. Teşekkürler diye mırıldandım. Richmond'da omzumu sıvazladı. Haklı dedi ve bana da üzerinde düşünmem için bir konu verdiniz. Teşekkürler. Sonra o da çıktı. Kristin'in yanına oturdum ve ağladım. 26. bölüm. İllüzyonist klavyeyi yerine itip deri kaplı günlüğünü çıkardı. Sanal alemdeki embesillere ayırdığı zaman bu günlük yeterdi. Zihnindeki görüntüler hala tazeyken dün geceyle ilgili izlenimlerini yazmanın zamanı gelmişti. Jolene, yumuşak, ürkek, korku içindeki Jolene. Uzun lezzetli geceyi zihninden boşaltma zamanı. Kaleminden çıkan sözcükler hızlı ve akıcıydı. Sanki aklı ateş almış gibi el yazısıyla birlikte düşünceleri sayfanın üstünde dumandan izler bırakıyordu. Önceki gece yaşanan her duyguyu geri getiriyordu. Ah, işin bu kısmını ne kadar çok seviyordu. Gece boyunca biriktirdiği duyguları kağıda dökmeyi. Yine de birlikte geçirdikleri geceyi tekrar düşündüğünde her ne kadar çok eğlenceli geçmiş olsa da biraz hayal kırıklığı yaşadığını itiraf etmek zorundaydı. Her zaman olduğu gibi şimdiye kadarkilerin arasında en heyecan verici bu olmuştu. Ah evet, bu kadarı doğruydu ama sonunda o da tıpkı diğerleri gibiydi. Bütün işler son can çekişmeler bittikten sonra hayal kırıklığı duygusu yaralıyordu. Birini öldürmekle ilgili fantazileri, gerçek ölümlerin kendilerinden her zaman daha heyecan verici olmuştu. Gerçeklik o kadar da iyi değildi. Ama bir dahaki sefere olacaktı. Kendine söyleyip durduğu buydu, devam etmesini sağlayan buydu, ümit. Gerçekten bunu ümit ediyordu. Nihayet bir dahaki sefere aradığını bulabilmek. Bu sefer Alice'le bu gece... Jolene'le geçirdiği gece hakkındaki düşüncelerini yazması illüzyonistin neredeyse bir saatini aldı. Hatta bazı çizimler bile yaptı, kabataslak çizimlerdi evet. Ama oldukça akılda kalıcı ve insan anatomisini betimleme konusunda olağanüstü derecede hatasızdı. Sonra dikkatlice iki ağır çantayı yüklendi, dışarı çıktı ve çantaları minibüsünün arkasına yerleştirdi. Hafta sonu olmasına rağmen bugün işe gitmesi gerekiyordu. En çok hoşlandığı işe değil, herkesin yapması gereken türden işe, fatura ödemeye yarayan işe. Ama para kazanmaya gitmeden önce yapması gereken birkaç önemli teslimat vardı. Otobandan çıkarken yine Tessa'yı düşündüm. Bunun gibi tipik bir cumartesi sabahında 3-4 saat daha uyurdu. Ama tüm sabahı dağlarda, cep telefonunun çekmediği yerlerde olay yeri inceleyerek geçireceksem, başlamadan önce onu aramalı ve uçuştan haberdar etmeliydim. Ama Ralph'in telefonu tamamen gitmişti. Peki ben de federal binadan ararım o zaman. Dün gece o otele gitmek zorunda kalmaktan dolayı mutsuz olduğunu biliyordum. Ona emri vaki yapılmasından nefret ederdi. Hatta büyük ihtimalle annemi ve babamı ona ayrı bir oda tutmaları için ikna etmiştir. En azından bir devriye arabası gönderdiğimden haberi yok. Bu onu delirtirdi. Öğleden önce Kuzey Carolina'ya gelmek üzere yola çıkacağını öğrenince nasıl bir tepki vereceğini gözümün önüne getirebiliyordum. Mountain Java Roasters'da biraz dolandıktan ve bir kupa dolusu tam kıvamında El Salvador kahvesi tizapayı mideye indirdikten sonra kiralık arabamı federal binanın yanındaki alana park ettim. İçeri girmeden önce kendimi hazırlamak için birkaç dakika oturdum. Buraya kadar tamam. Bir seri katilin peşine düşmek başa çıkabileceğim bir şey. Bir cumartesi sabahı saat 6'dan önce ergen kızımı uyandırmak. İşte korkutucu olan buydu. Kurşun geçirmez cam kapıyı iterek açtım, lobiye girdim ve metal dedektörünün yanında oturan kel güvenlik görevlisine kimlik kartımı uzattım. Sanki beni selamlıyormuş gibi yüzüme doğru esnedi ve kartıma baktı. Tüm dava kafamın içinde dönüp duruyordu. Cevaplardan çok sorular vardı. Silahımı yürüyen bandın üzerine koydum. Tüm bu süre boyunca daha çok Jolene'i düşündüm. Eyalet ve Charlotte polisinin onu bulabilmek için ellerinden geleni yaptıklarını biliyordum. Yine de keşke onu bulabilseydim, yardım edebilseydim, kurtarabilseydim. Bunların hiçbirinin olmamasını sağlayabilseydim. Onu alıp ailesine veya erkek arkadaşına veya her kimse ona götürüp tüm bunların sadece bir yanlış anlama olduğunu, kızlarının sadece geceyi geçirmek için bir arkadaşına gittiğini söyleyip onlarla birlikte gülebilseydim. Gördünüz mü? Her şey yolunda. Ama bu bir hayaldi, gerçek değil. Hatta hala yaşıyor muydu ki? Başına neler gelmişti? Onu kaçıran nereye götürmüş olabilirdi? Bu tür düşünceleri akla getirmemenin her zaman en iyisi olduğunu biliyorum. Mesafeni korumak daha iyidir. Ama bazen düşünmemek elinde değildir. Belki de insan tarafını koruyan budur. Bu illüzyonist nasıl bir karakterdi? Ne tür bir oyun oynuyordu? Gerçekten geçmişimden biri olabilir miydi? Hapse tıktığım bu kadar ayrıntılı bir işin altından kalkabilecek kadar akıllı tek bir kişi geliyordu aklıma. Ama o da Illinois'da ölüm hücresindeydi. Ya da en azından ben öyle olduğunu düşünüyordum. Richard Busk, 90'lı yıllarda Illinois ve Wisconsin'in kırsal tarım alanlarında 16 kadını parçalayıp bağırsaklarını yiyen adam. Kariyerimin ilk yıllarında Milwaukee'de dedektifken onu hapse atan bendim. Richard Busk demişken Ralph'le ilk karşılaşmam bu davayla olmuştu. Olayı çözmek için bize yardım etmekle görevlendirilen 3 ajandan biriydi. Richard Busk, bir kontrol etmek iyi olabilir. Güvenlik görevlisi silahım X-ray makinesinden geçerken uykulu gözlerle izledi. Sonra kimlik kartımı uzatarak geçmem için işaret etti. Bina hala sabahın erken saatlerinin sessizliği içindeydi. Holden konferans odasına doğru yürüdüm, kapıyı açtım ve Brent Tucker'ın şimdiden masasının arkasına yerleşmiş olduğunu gördüm. Güne erken başlıyor dedim içimden. Telefonda konuşuyordu. Parmağıyla bana bir dakika içinde geleceğini işaret etti. Annemleri arayıp gerçekten de 2 oda tuttuklarını öğrendim. Şükürler olsun ki Tessa'yı uyandırmak zorunda kalmadım. O diğer odadaydı. 2 odanın da parasını ödemeyi teklif ettim. Tabii ki kabul etmediler. Ama birkaç günlüğüne güvenli bir evde kalma konusunu onayladılar. Evet, Tessa'nın havaalanına vaktinde gitmesini sağlarlardı. Evet, dikkatli olurlardı. Evet, evet, üzülme. Telefonu kapattıktan sonra bilgisayarımı alırken Brent seslendi. Merhaba Pat. Günaydın dedim. Dün geceki büyük buluşma nasıl geçti? Mükemmel. Yüzüme baktı. Yorgun görünüyorsun. İllüzyonistin telefonundan, beni takip eden arabadan veya valiyle garip buluşmamızdan bahsetmemeye karar verdim. Bunun için daha çok vaktimiz olacaktı. Şimdi Mindy'nin olay yerine gitmem gerekiyordu. Yorucu bir geceydi. Esnedim. Charlotte'daki kızı duydun mu? Evet, Ralph'den duydum. Hiç haber var mı? Hayır, aynı adam gibi gözüküyor ama dün gece birini vurdu. Ralph söyledi. Durumu nasıl? Er geç iyileşir gibi gözüküyor. Bilgisayarımı çantasının içine soktum, sonra Tucker'ın masasındaki boş kahve kupasını işaret ettim. Hakkında rivayetler duydum, o sabah insanlarından birisin galiba. Bakmak istediğim bir şey vardı, yanına bir sandalye çekti. Gel otur, sana bir şey göstermek istiyorum. Pek vaktim yok, Mindy'nin olay yerine gidiyorum. Hızlıca gösteririm. Tucker masasının üstüne bir satranç tahtası koymuştu. Taşlar sanki birileri oyunu birdenbire yarım bırakmış gibi diziliydi. Dünkü sunumundan sonra cesetlerin bırakıldığı yerlerin önemi üzerinde biraz kafa yordum. Ve? Enlem ve boylamlar bir takım sayılar ve derecelerle temsil ediliyor. Not defterine bakıp oradan sayıları okudu. 35 derece 35 dakika 42 65 kuzey. 82 derece 33 dakika 25-96 batı, yani şimdi olduğumuz yer. Çıkmak için sabırsızlanıyordum. Devam et. Satranç taşları tahtada hareket ettirildiğinde oyuncular pozisyonlarını kaydeden bir dizi numara veya harfle oynadıkları taşın yerini gösterirler. Düşünüyordum da bize satranç tahtasını işaret ediyor diye lafını kestim. Tucker kafasını salladı, doğru. Birçok farklı satranç notasyon sistemi var. Bunlardan herhangi birinin cesetlerin bırakıldığı yerlerin enlem ve boylamlarıyla örtüşebilecek sayısal ifadelere dönüştürülüp dönüştürülemeyeceğini anlamaya çalışıyorum. Etkilenmiştim. İyi iş. Bir şey bulursan haber ver. Yaklaşmış olabilirsin bence. Ayağa kalkmak için sandalyemi geri iterken masaya çarptım. Siyah fillerden biri devrildi. Uzanarak tahtanın üzerinde düzelttim. Takır beni izliyordu. Şimdi o taşı almak zorundasın.
Ne?
Yani satranç oynuyor olsaydık dedi sakince. Rakibinin taşlarından birine dokunursan bir sonraki hamlende onu almak zorunda kalırsın.
İki adım atmıştım ki donup kaldım.
Rakibinin taşına dokunursan. Olduğum yerde döndüm. Ne dedin sen? Boş boş baktı. Turnuva oyunlarında rakibinin taşına dokunursan bir sonraki hamlende onu almak zorundasın. Yoksa oyunu kaybedersin.
Elimin içiyle masaya sertçe vurup bütün taşları devirdim. Hepsi masaya dağıldı.
İşte bu takır. Bizim taşlarımıza dokunuyor ve sonraki hamlede onları alıyor. Lenslerde yaptığı şey de buydu. Satranç tahtasına uzanarak ona dokundu, sonra da aldı.
Anlamadın mı? Kurbanların duvardaki fotoğraflarına baktım.
Reinita nişanlı değildi, değil mi?
Takır masanın üzerindeki bazı kağıtları karıştırdı. Şok olmuş gibi görünüyordu.
Nasıl bildin? Bugünkü sunumda açıklanacak bir bilgi o. Margaret daha imzalamadı bile.
Hayır, Reinita nişanlı değildi diye mırıldandım. Ama Mindy nişanlıydı.
Mindy mi? Başka bir dosyayı karıştırmaya başladı. Elime bir piyon aldım ve tekrar satranç tahtasının üzerine dik bir şekilde koydum. Dört köşeli bir savaş alanında tek bir satranç taşı. Bizim taşımıza dokundu Tucker. Sonraki hamlesinde de onu aldı.
Piyonu kaptım, ışığa doğru tuttum. Tucker derin bir nefes alıp bıraktı.
Bunu ne kadar zamandır yapıyor acaba?
Bilmiyorum. Öğrenmeye çalışacağız.
27. bölüm. İkiye bölünmüştüm. Bir taraftan olay yerine gitmek istiyor, diğer taraftansa gerçekten hiçbir yere gitmek istemiyordum. Eğer illüzyonist konusunda haklıysak, ümit ettiğimiz büyük şansı yakalamış olabilirdik.
Takır bütün olay yerlerinin raporlarını çıkarmaya başladı. Evet, Mindy yaşadığı yerden bir adamla nişanlıymış, Kevin Young.
Demek ki dedim, katil nişan yüzüğünü Mindy'den çalıp Reinita'nın parmağına takmış. Sonra Jolie'nin lenslerini çalıp Mindy'nin gözlerine yerleştirmiş.
Vay canına, bu herif gerçekten iyi. Bizim için her şeyi yan yana diziyor.
Evet, bir sonraki seferde alacağı oyun taşına dokunuyor. Her şeyi, bütün fiziksel delilleri sil baştan gözden geçirmemiz gerekiyor. Bunun ne kadar zamandır sürdüğünü öğrenmeliyim.
Anladım.
Beynim fırıl fırıl dönüyor, davalar hakkında şimdiye kadar okuduklarım üzerinde dolanıp duruyor. İllüzyonistin bizim için bıraktığı başka ne deliller olabilir diye merak ediyordu. Sıranın bir önemi var mı? Bir nişan yüzüğünün veya kontak lenslerin önemi nedir? Başka ne bıraktı? Ama heyecanlı olduğum kadar burada adli delilleri benden daha iyi analiz edecek becerikli insanların bulunduğunu da biliyordum. Ayrıca bugün yapacak çok işim vardı, gitmem gerekiyordu.
Tam o sırada Şerif Wallace odaya girdi. Ne var ne yok?
Ağzı yarı yarıya sosisli sandviçle, eli ise Hardee's'den alınmış tıka basa doldurulmuş bir alışveriş çantasıyla doluydu. Daha saat 8 bile olmamasına rağmen şimdiden terlemeye başlamıştı. Bir zamanlar beyaz olan gömleğinin kol ağızlarında nemli sararmış izler vardı.
Şerif Wallace dedim. Bazı adamlarınızın önceki davalardaki fiziksel delillerin hepsini yeniden gözden geçirmesini istiyorum.
Ha? Neden?
Cesetlerin üzerindeki veya yakınındaki her şeye dikkat edin. Gerçekten her şeye. Yüzükler, gözlükler, takı, ruj markası, giysi.
Takır her şeyi açıklayabilir. Bağlantı arıyoruz. Takır, devam eder misin?
Tabii ki.
Şerif Wallace torbasının içinden tarçınlı bir kurabiye çıkarıp ağzına attı. Kafası karışmış görünüyordu.
Satranç tahtasının diğer tarafından uzanıyor diye açıkladım. Bizim taşlarımıza dokunuyor ve bir sonraki hamlesinde onları alıyor. Ne konuştuğumuzu bilmeyen biri için saçmaladığımı fark ettim.
O sırada telefonu çaldı, cevap verdi. Kafası biraz karışmış gibi göründü ve telefonu bana uzattı.
Sana...
Tucker ona bilgi vermeye, teorimizi mümkün olduğunca kısa bir şekilde özetlemeye başlarken telefonu alıp ''Evet, ben Bowers'' dedim.
''Ben Lianhua, seni bulmaya çalışıyordum. Önce senin telefonundan, sonra Ralph Fink'inden denedim ama...''
''Uzun hikaye.''
Cesetlerin bırakıldığı yerlere gideceğini sanıyordum.
Gidiyorum, yoldayım.
Neredesin şimdi?
Federal binada, tam çıkıyordum.
Bilgisayarımı kaptım ve Tucker'a başka bir şey bulurlarsa beni aramasını fısıldadım. Kapıya yöneldim.
Sen neredesin diye sordum.
Dışarıdaki merdivenlerde seni bekliyorum.
Ne? Charlotte'da olduğunu sanıyordum.
Ralph bu sabah erkenden beni geri gönderdi. Sana söylemeye çalıştı ama sanırım telefonun kapanmış.
Aslında onun telefonuydu, her neyse.
Telefonda esnedi. Yıllardır uyumamış gibi hissediyorum.
Dün gece helikoptere bindiğim için oldukça mutluyum. Ralph'in işi ne zaman biter?
Bu öğleden sonra güvenlik görevlisini sorgulayınca, şimdiye kadar tüm olay yerlerinde bulunduğum için sana katılmamın yararlı olabileceğini düşündü.
Bir an durakladı.
Bir de saldırganın karakter analizi üzerinde çalışan kişi olduğum için.
Aptalca bir şey söyleme Pat, salaklaşma. Evet iyi, karakter, karakterleri severim.
Berbat bir yalancısın.
Bunu aklımda tutmaya çalışırım.
Kapıdan dışarı çıktım ve telefonumu kapattım.
Bir dakika, benimki değil, Dante Wallace'ın.
Tamam, daha sonra verebilirim.
Hemen yanımda Lien Hua telefonunu kot pantolonunun cebine koyuyordu.
Ayağında yürüyüş ayakkabıları vardı. Mavi bir North Face yün kazak ve soğuk sabah havasını engellemesi için kazağıyla uyumlu bir rüzgarlık giymişti.
Arkasında yükselen dağlarla birlikte bir outdoor dergisinin kapağındaymış gibi görünüyordu.
Abone olabilirdim.
Bizim taşlarımıza dokunuyor dedim arabanın kilidini açarken.
Ne?
Arabaya bin, yolda açıklarım.
13. ayrımın sonu. Sayfa 171.